Ayrım 26.
18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında oligarşik parlamento, yasama yetkisini gerek kentli, gerek köylü emekçilerin koşullarını ağırlaştırmak pahasına zenginlerin servetlerini artırma yolunda kullanmıştır. Yasa yoluyla sendikalaşmanın olanaksız hale getirilmesini ancak demokrasi önleyebilmiştir. Eğer demokrasi olmasaydı, Batı Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda, beyaz aristokratlar azınlığı tarafından yönetilen yarı uşak, sarı ırktan insanlarla dolardı. Köleliğin ve serfliğin kötülükleri hep bilinen şeylerdir. Ve her nerede bir azınlık siyasal iktidar tekelini sağlarsa, orada çoğunluk er geç köleliğin ya da serfliğin karanlıklarına gömülür. Çoğunlukların çıkarlarının göz önünde bulundurulması yönünden azınlıklara güvenilemeyeceğini bize tarih göstermektedir. Oligarşinin iyi insanlardan meydana geldiği takdirde mükemmel bir rejim olduğunu kabul eden eskisi kadar güçlü bir eğilim bugün de vardır. Roma İmparatorluğu hükümeti Konstantin zamanına kadar kötüydü. Konstantin'den sonra iyi oldu. Eski Ahit'in Krallar kitabında Tanrı gözünde iyi işler yapan krallar da vardır, kötü işler yapanlar da. İngiliz tarihinde çocuklara öğretildiği üzere iyi krallar da vardır, kötü krallar da. Yahudilerden kurulu bir oligarşi kötüdür ama bir Nazi oligarşisi iyidir. Çarlık Rusyası aristokratlarının oligarşisi kötüydü ama Komünist Parti oligarşisi iyidir. Bu tutum yetişkin insanlar için hiçbir değer taşımaz. Bir çocuk emirlere boyun eğdiği zaman iyi, eğmediği zaman yaramazdır. Bu çocuk büyüyüp de bir siyasal önder olduğu zaman ta bebekliğinde kulağına doldurulan anlayışları atamadığından kendisine boyun eğenleri iyi, eğmeyenleri de kötü diye tanımlar. Bunun bir sonucu olarak kendi partimizi iyi insanlardan, muhalif partiyi de kötü insanlardan kurulu bir parti diye belliriz. İyi hükümet kendi partimizin kurduğu hükümettir. Kötü hükümet de muhalif partinin kurduğu. Montegüler iyi, Capuletler de kötüdür ya da bunun tersi. Böyle bir görüş eğer ciddiye alınacak olsa toplum yaşayışını olanaksız kılar. Kimin iyi, kimin kötü olduğuna o zaman ancak zor yoluyla karar verilebilir ve verilen kararı bir ayaklanma her an tepe taklak edebilir. Böyle bir durumda iktidarı ele alan grup hangisi olursa olsun ayaklanmaya yol açma korkusu dışında hiçbir nedenle öteki grubun çıkarlarını göz önüne almaz. Toplum yaşayışının eğer tiranlıktan daha iyi bir şey olması isteniyorsa, belirli bir tarafsızlık şarttır. Ancak birçok hususlarda toplu eylem zorunlu olduğundan, bu gibi hususlarda yansızlığı uygulama alanında sağlamanın biricik yolu, çoğunluğun yönetimini kabul etmektir. Şu da var ki, demokrasi ne kadar zorunlu olursa olsun, iktidarın yola getirilmesi için asla biricik siyasal koşul değildir. Demokrasilerde de çoğunluğun azınlık üzerinde tamamıyla gereksiz, gaddarca bir tiranlık kurması olanağı vardır. 1885'ten 1922'ye kadarki dönemde Britanya Krallığı, kadınların siyasal haklara sahip bulunmayışları dışında demokrasiydi. Ama bu, İrlanda'nın baskı altında tutulmasına engel olmuyordu. Demokrasilerde de sadece ulusal bir azınlığa değil, aynı zamanda dinsel ya da siyasal bir azınlığa da eza ve cefa edilebilir. Azınlıkların korunması, düzenli bir hükümet bu korumayı uygun bulduğu sürece iktidarın yola getirilmesinin en önemli bölümlerinden biridir. Bu ise toplumun hangi hususlarda bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğinin ve hangi hususlarda bir örnekliğin zorunlu olmadığının göz önünde bulundurulmasıyla olur. Toplu bir kararla karşılanması en zorunlu olan sorunlar, esas itibariyle coğrafi olan sorunlardır. Yollar, demir yolları, gaz boruları ve bunun gibi hep belirli bir doğrultuda döşenir ister istemez. Örneğin veba ya da kuduza karşı alınacak sağlık önlemleri coğrafidir. kilise inançlarına bağlı kimseler, hastalığın başkalarına da bulaştırılabileceği gerekçesiyle önlem alınmaması gerektiğini ne kadar ileri sürseler yine de boşunadır. Savaş, bir iç savaş olmadıkça coğrafi bir fenomendir. Hatta bir iç savaşta bile çok geçmeden bir bölge bir tarafın, öteki bölgede öbür tarafın egemenliği altına girer. Belirli bir coğrafi bölge içinde toplanmış bir azınlığın, 1922'den önce İrlanda'da olduğu gibi bulunduğu yerde sorunların çoğu nüfusun başka yere taşınması yoluyla çözümlenebilir. Ama azınlık o coğrafi bölge içinde yayılmış bir durumda bulunduğu zaman bu yöntemin uygulanabilme olanağı hemen hemen yoktur. Hristiyan ve Müslüman cemaatlerinin yan yana yaşadığı yerlerde, gerçi her iki cemaatin de ayrı ayrı evlenme yasaları vardır, ama bunlar dinsel konular dışında aynı hükümete boyun eğmek zorundadırlar. Zamanla dinsel bir örnekliğin devlet için zorunlu olmadığı ve Protestanlarla Katoliklerin aynı hükümetin yönetimi altında barış içinde yaşayabilecekleri öğrenilmiş bulunuyor. Oysa Reformasyon'u izleyen ilk 130 yıl içinde durum hiç de böyle değildi. Düzene aykırı düşmeyecek özgürlüğün derecesinin belirlenmesi sorunu soyut alanda çözümlenemeyecek bir sorundur. Bu konuda soyut alanda söylenilebilecek biricik şey toplum karar verilmesi için teknik bir neden bulunmadığı zaman özgürlükle çatışacak bir karar alınacaksa kamu düzenini ilgilendiren güçlü bir nedenin bulunması gerektiğidir. Kraliçe Elizabeth'in hükümdarlığı döneminde Roma Kilisesi'ne bağlı Katolikler onu tahtından etmek istedikleri zaman hükümetin bunları hiç de hoş karşılamamış olmasında şaşılacak bir yan yoktur. Aynı şekilde Protestanların İspanya'ya karşı ayaklandıkları Belçika ve Hollanda'da da İspanyolların bunları cezalandırması beklenirdi. Zamanımızda dinsel sorunlar siyasal sorunlar kadar önem taşımıyor. Hatta siyasal ayrılıklar bile çok derin olmadıkça bir cezalandırma nedeni meydana getirmiyor. İçlerinden hiçbiri anayasayı zorla değiştirmek amacı gütmediklerinden, muhafazakarlar, liberaller ve işçi partisi mensupları yan yana barış içinde yaşayabilmektedir. Buna karşılık faşistlerle komünistlerin bu yaşayışa uydurulması daha güçtür. Demokrasinin bulunduğu yerde azınlığın zor kullanarak iktidarı ele geçirmesi ve bu yoldaki girişimlerin teşvik edilmesi, yasalara bağlı çoğunluğun barış içinde yaşamaya hakkı bulunduğu gerekçesiyle mantığa uygun bir biçimde yasaklanabilir. Ne var ki yasayı bozacak herhangi bir girişimi amaç tutmayan her türlü propaganda serbest bırakılmalı, yasa da bu gibi propagandayı teknik yeterlik ve düzenin korunmasıyla barışık olduğu oranda hoş görmelidir. Psikoloji başlığı altında bu konuya tekrar döneceğim. İktidarın yola getirilmesine yönelik görüş açısından yönetim biriminin ideal büyüklüğü konusunda çözümü çok zor sorunlar ortaya çıkar. Büyük bir modern devlette, bu devlet demokratik olsa bile sıradan vatandaşın siyasal iktidarda çok az bir oyu vardır. Bir seçimde söz konusu edilecek sorunların neler olacağına o karar vermez. Bu sorunlar, onun günlük yaşantısını uzaktan bile ilgilendirmeyen sorunlar, hatta onun hiç bilmediği sorunlar bile olabilir. Ve onun oyu bütüne o derece az bir katkıda bulunur ki, bu katkıyı sıradan vatandaş hiç önemsemez. Eski site devletinde bu gibi kötü yanlar daha azdı. Günümüzün yerel yönetimlerinde de azdır. Kamunun yerel sorunlara, ulusal sorunlardan daha çok ilgi göstermesi beklenirken durum bunun tersinedir. Seçim bölgesi ne kadar büyük olursa oy verme zahmetine katlanan seçmenlerin oranı da o derece yüksek olmaktadır. Bu, belki de kısmen önemli seçimlerde propaganda için çok büyük paralar harcanmasından, kısmen de bu gibi seçimlerde ortaya atılan sorunların daha ilgi çekici olmasından ileri gelmektedir. Seçimlerde en çok heyecan uyandıran sorunlar, savaşı ve olası bir düşmanla olan ilişkileri içine alan sorunlardır. 1910 yılı Ocak ayında yaşlı bir rençber bana, muhafazakarlara ki muhafazakar partiye oy vermek onun kendi çıkarlarına karşıydı, oy vereceğini, çünkü kendisini liberallere oy verdiği takdirde Almanların bir hafta içinde İngiltere'de olacağına inandırdıklarını söylemişti. Bu yaşlı rençberin kendi köyündeki kilise meclisi seçimlerinde, bu seçimlerde onun daha iyi anlayabileceği sorunların ortaya atılması olgusuna karşın oy kullanmış olacağını hiç sanmıyorum. Kendi köyündeki kilise meclisi seçimlerinde ortaya atılan sorunlar, yığınları cezbeye sokma niteliğinden yoksun oldukları ya da bu cezbeyi besleyen masalları yaratamadıkları için o rençberin ilgisini uyandıramamıştır. Ortada şöyle bir ikilem vardır. İlgili grup küçük olduğu zaman demokrasi insana, siyasal iktidarda önemli bir pay sahibi olduğu duygusunu verir. Ama grup büyük olunca aynı duyguyu vermez. Öte yandan grup büyük olunca ortaya atılan sorunların bireyi ilgilendirmesi olasılığı, küçük gruplarda ortaya atılan sorunların ilgi çekme olasılığından daha fazladır. Seçim dairesi coğrafi olmayıp da mesleki olduğu zaman bu güçlük bir dereceye kadar ortadan kalkar. Örneğin bir sendikada gerçekten de etkili bir demokrasi mümkündür. İzlenecek siyasetle ilgili tartışmalı bir konuyu ele almak üzere her meslek dalındaki üyeler toplanabilirler. Üyelerin çıkarları ve deneyimleri arasında yakınlık vardır ve bu tartışmaların yapıcı, semereli olmasını sağlar. Bundan dolayı da bütün sendikanın son ve kesin kararı, üyelerin büyük çoğunluğunun içinde payları bulunduğuna inandıkları bir karar olabilir. Ancak bu yöntemin de sınırlı olduğu apaçıktır. Birçok sorunlar esas itibariyle coğrafi olduğundan, coğrafi bir seçim dairesinin kabulü zorunluluğu vardır. Kamu kuruluşları yaşantımızı o kadar çok noktada etkiler ki siyasetçi olmayan meşgul bir insan kendini ilgilendiren yerel ya da ulusal sorunların çoğunda harekete geçemez. Belki de bu konuda en iyi çözüm yolu belirli bir çıkarı temsil etmek üzere seçilen sendika başkanlığı kurumunu daha yaygın hale getirmektir. Günümüzde birçok çıkarların böyle bir temsilcisi yoktur. Demokrasinin siyasal bakımdan olduğu kadar psikolojik bakımdan da varlığını koruyabilmesi için çeşitli çıkarların örgütlenmesi ve bu çıkarların siyaset piyasasında seçmenlerinin sayı çokluğuyla çabalarının kendisine haklı olarak sağladığı nüfuzu kullanabilecek kişiler tarafından temsil edilmesi gerektir. Bu gibi temsilciler mecliste yerlerini almalıdır demek istemiyorum yalnız. Meclis bu temsilciler kanalıyla çeşitli vatandaş gruplarının isteklerinden haberdar edilmelidir. Ayrı seçim bölgelerindeki seçmenlerin yerel seçim bölgeleriyle ilgili çıkar ve düşünceleri, federasyonu ilgilendiren çıkar ve düşüncelere ağır bastığı zaman federal sistem gereklidir. Eğer bugüne kadar uluslararası bir hükümet kurulabilseydi, bu hükümet hiç kuşkusuz her birinin iktidarı kesinlikle sınırlandırılmış ulusal hükümetlerden meydana gelen bir federasyon olurdu. Bugün de örneğin postacılık alanında olduğu gibi belirli amaçlarla kurulmuş uluslararası niteliğe sahip yetkili organlar vardır. Ama bu gibi amaçlar kamuyu ulusal hükümetler tarafından ele alınan amaçlar kadar ilgilendirmez. Bu koşulun bulunmadığı yerde federal hükümetler yavaş yavaş federasyona bağlı çeşitli birliklerin hükümetlerinin iç işlerine karışma eğilimine girerler. Amerika Birleşik Devletleri'nde ta anayasanın ilk kabul olunduğu günden bu yana federal hükümetin bütün kazançları eyalet hükümetlerinin kayıpları pahasına olmuştur. Aynı eğilim 1871'den 1918'e kadar Almanya'da da vardı. Federal bir dünya hükümeti bile yerine hangi hükümetin geçeceği konusu üzerine çıkan bir iç savaşla karşı karşıya kalsa, ki böyle bir şey pekala olabilir, ve bu iç savaştan zaferle çıksa, çeşitli ulusal hükümetlere karşı sınırsız derecede güçlenmiş olurdu. Bu bakımdan bir yöntem olarak federasyonun çok kesin sınırları vardır. Ne var ki bu sınırlar içinde de federasyon gerekli ve önemlidir. Öyle görülüyor ki modern dünyada çok geniş bir yönetim alanına sahip hükümetin varlığı bir zorunluluktur. Gerçekten de en önemli amaçlardan bazıları ile ilgili olarak, özellikle savaş ve barışı ilgilendiren konularda en elverişli biricik yönetim alanı dünyanın tümüdür. Büyük yönetim alanlarının psikolojik yönden ortaya çıkardığı sakıncaların, özellikle sıradan seçmenlerde doğacak iktidarsızlık duygusu ve bunların birçok önemli sorunlar konusundaki bilgisizlikleri yüzünden kabul edilmesi ve kısmen yukarıda salık verildiği biçimde çeşitli çıkar gruplarının örgütlendirilmesi, kısmen de federasyon ya da cemaatlerin başka yerlere aktarılması yoluyla elden geldiğince en aza indirilmesi gerektir. Bireyin bir dereceye kadar boyun eğişi, toplumsal örgütlenmenin artmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Ne var ki savaş tehlikesi ortadan kaldırılabilseydi, yerel sorunlar tekrar ön plana geçer ve insanlar gerek bilgi gerek etkili bir oy sahibi olabilecekleri sorunlar üzerine daha büyük bir ilgiyle eğilirlerdi. Zira insanları dikkatlerini uzak ülkeler üzerinde ve kendi hükümetlerinin dış işleriyle ilgili etkinliği üzerinde toplamak zorunda bırakan en büyük etken savaş korkusudur. Demokrasinin bulunduğu yerde yine de bireyleri ve azınlıkları tiranlığa karşı güvenlik altına almak zorunluluğu vardır. Zira hem tiranlık zaten istenilen bir şey değildir, hem de düzenin bozulmasına yol açma olasılığı vardır. Montesquieu'nun savunduğu şey, yasama, yürütme ve yargılama organlarının ayrılması, İngilizlerin kontrol ve dengeye geldikleri geleneksel önem, Bentham'ın siyasal doktrinleri ve bütün 19. yüzyıl liberalizmi hep, iktidarın keyfi kullanılışını önlemek için düşünülmüş yöntemlerdi. Ne var ki, bu gibi yöntemlerin hükümetin çalışma yeteneğini azalttığı düşüncesi yerleşmiştir. İngiltere'de Savaş Dairesi, Savunma Bakanlığı ile hassa süvarilerinin birbirinden ayrılması hiç kuşkusuz askeri bir diktatörlüğe karşı güvenlik sağlamış ama Kırım Savaşı'nda felaketli sonuçlar doğurmuştur. Eskiden yasama ve yürütme organları arasında bir anlaşmazlık çıktı mı, bunun sonucunda çözülmesi çok zor bir kör düğüm meydana gelirdi. Bugün İngiltere'de hükümetin çalışma yeterliliği, bu iki gücü her türlü niyet ve amaçlar bakımından kabinede birleştirmekle sağlanmıştır. Keyfi iktidarı önlemekte 18. ve 19. yüzyıllarda kullanılan yöntemler artık bizim koşullarımıza uymadığı gibi bu gibi yöntemlerin hala var olanları da önemli bir etki sağlayamamaktadır. Özgürlüğün şu ya da bu biçimini güvenlik altına alacak ve yetkilerinin sınırını aşan memurları, polisleri, savcıları ve yargıçları çabucak hizaya getirecek eleştirmelerde bulunacak kuruluşlara gerek vardır. Ayrıca kamu hizmetlerinin her önemli kolunda belirli bir siyasal dengenin varlığı da zorunludur. Örneğin polisin ve hava kuvvetlerinin ülkenin genel görünüşüne oranla daha gerici bir düşünüşe sahip olması tehlikeli bir durumdur. Her demokraside ancak belirli ve kesinlikle sınırlandırılmış yürütme işlevlerine sahip bulunmaları istenilen bireyler ve örgütler kontrol edilmedikleri takdirde asla arzulanmayacak bağımsız bir iktidar elde edebilirler. Bu durum özellikle polis için düşünülebilir. Yeteri kadar kontrol edilmeyen bir polis gücünün doğurabileceği kötü sonuçlar, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak Ernest Jerem Hopkins'in Our Lawless Police, Yasa Tanımayan Polisimiz adlı eserinde güçlü bir tarzda ortaya konulmuştur. Sorunun özü şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis memuru herhangi bir suçlunun hüküm giymesine yol açan etkinliğinden ötürü terfi ettirilir. Mahkemeler de itirafı bir suç kanıtı olarak kabul ederler. Bunun bir sonucu olarak da her polis memuru tutuklanan kişiyi itiraf ettirinceye kadar ona işkence etmekte kişisel çıkar görür. Bu kötülük az ya da çok olarak hemen hemen bütün ülkelerde vardır. Hindistan'da bu kötü eylem doruğa ulaşmıştır. Engizisyon işkenceleri de temelde işkence edilenlerin itirafını sağlamak isteğine dayanıyordu. Eski Çin'de sanıklara işkence etmek bir gelenek halini almıştı. Zira insansever imparator suçunu itiraf etmedikçe hiç kimsenin mahkum edilmemesini buyurmuştur. Polis gücünün yola getirilmesini sağlayabilmek için itirafın hiçbir koşul altında asla bir kanıt olarak kabul edilmemesi gerektir. Bununla birlikte bu reform her ne kadar zorunlu ise de asla yeterli değildir. Bütün ülkelerde polis sistemi bir sanığa karşı kanıt toplamanın kamuyu ilgilendiren bir husus, sanıktan yana kanıt toplamanın ise doğrudan doğruya sanığa ait bir husus olduğu varsayımına dayanmaktadır. Suçsuzun aklanmasının suçlunun mahkumiyetinden daha önemli olduğunu ileri süren pek çok kimse çıkmıştır. Ama her yerde polisin görevi suçsuzluğu kanıtlamaya yarayacak kanıt toplamak değil, suçluluğu kanıtlamaya yarayacak kanıt toplamaktır. Haksız yere cinayetle suçlandırıldığınızı ve size karşı mükemmel bir prima facie, bir dipnot. Prima facie aksi sabit olmadıkça yeterli ve geçerli sayılan kanıt. Bulunduğunu varsayınız. Size karşı tanık bulmak için devletin bütün olanakları harekete geçirilir ve jürinin gözünde size karşı bir ön yargı yaratabilmek için en yetenekli avukatlar tutulur. Siz ise bu arada size yardım eden hiçbir kamu kuruluşu bulunmadığından suçsuzluğunuzu kanıtlamaya yarayacak kanıt toplayabilmek için kişisel servetinizi harcamak zorunda kalırsınız. Yoksulluk beyan ederseniz size bir danışman verirler. Ama bu danışman büyük bir olasılıkla savcı kadar yeterli biri olmaz. Aklanma kararı koparabilseniz bile sizi iflastan ancak sinemalar ve adliye öykülerine sayfalarında fazla yer veren tipte gazeteler kurtarabilir. Bununla birlikte haksız yere mahkum olmanız olasılığı çok daha fazladır. Yasaya saygılı vatandaşların polisin haksız işkencelerine karşı korunabilmesi için iki tane polis gücü, iki tane de Scotland Yard bulunması gerektir. Bunlardan biri şimdi olduğu gibi suçluluğu kanıtlamakla, öteki de suçsuzluğu kanıtlamakla görevli olmalıdır. Buna ek olarak sanığı suçlandırmakla görevli savcının yanı sıra bir de sanığı savunmakla görevli savcı bulunmalı ve bu savcı da türel bakımdan sanığı suçlandıran savcı kadar önem taşımalıdır. 7. Kaset 1. Yüzün Sonu. İktidar, Bertrand Russell, 7. Kaset 2. Yüz. Suçsuzun aklanmasının da en aşağı suçlunun mahkumiyeti kadar kamuoyunu ilgilendiren bir husus olduğu apaçıktır. Yeter ki bu görüş kabul edilsin. Ayrıca bazı suçlar, yani suçlayıcı polis gücü tarafından görevlerinin yerine getirilişi sırasında işlenen suçlar söz konusu olduğu zaman, savunucu polis gücü, suçlayıcı polis gücünün işlevini üzerine alabilmelidir. Benim görebildiğim kadarıyla polisin şimdiki ezici iktidarı ancak bu yoldan, başka hiçbir yoldan değil, yola getirilebilir. 2. Şimdi keyfi iktidarın en aza indirilmesi için gerekli iktisadi koşulları ele alacağım. Bu konu son derece önemlidir ve önemi hem doğrudan doğruya konunun kendisinden hem de bu konuyla ilgili düşüncelerde büyük bir karışıklık bulunmasından ileri gelmektedir. Siyasal demokrasi, sorunumuzun bir bölümünü çözmekle birlikte asla bütününü çözememektedir. Marx, iktisadi iktidar monarşik ve oligarşik kaldığı sürece iktidarın gerçekten dengede tutulabilmesi olasılığı bulunmadığına işaret etmiştir. Bundan da iktisadi iktidarın devlet elinde bulunması, devletin ise demokratik olması gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Bugün Marx'ın çömezleri olduklarını iddia edenler, Marx'ın doktrininin sadece yarısını almışlar, devletin demokratik olması gerektiğini söyleyen öteki yarısını atmışlardır. Böylelikle de bunlar, hem iktisadi hem de siyasal iktidarı aynı oligarşinin elinde toplamışlardır. Bunun sonucunda ise bu oligarşi, eski oligarşilerin herhangi birinden hem çok daha iktidarlı hem de tiranlığı uygulamaya çok daha yetenekli hale gelmiştir. Gerek eski usul demokrasi, gerek yeni usul Marksizm, iktidarın yola getirilmesini amaç tutmuştur.